Kitabın adı Çılgın Türkler, Kıbrıs. Yazarı Turgut Özakman. 45. Ayrım. SAT ve SAS ekibi, Çıkarma Kuvvetleri Komutanlığı'nın bahçesinde ılık toprağa uzanmış uyuyordu. Hızlı jandarma botları ile konvoydan sonra hareket edeceklerdi. Aceleleri olmadığından Binbaşı Cengiz sabahı beklemeye karar verdi. Yüzbaşıya "Sen de yat," dedi. Yüzbaşı da toprağa uzandı. Binbaşının hiç uykusu yoktu. Kıyıyı, Pladini plajını, hedefi bulmaya yarayacak olan küçük adacığı aklına kazımıştı. Rumları uyarmamak için denetimi sabah gün doğmadan yapmalıydılar ama karanlıkta Pladini'yi bulmak imkansızdı. Denetleme işini aydınlıkta yapacak, belki ateş altında kalacaklardı. Denetim için gereken düzeni kafasında kurdu. Bütün harekatı baştan sona birçok kez yaşadı. Satçılar şehit olursa, sasçılar onların yerini alacaklar, koy ve plaj kesinlikle temizlenecekti. Deniz komandoları bugün için yetiştirilmişlerdi. Deniz piyadelerinin komutanı Yarbay Neşet İkiz, Ertuğrul gemisine geldiğinde geç saate rağmen alayının subay ve askerlerini hala uyumamış buldu. Uyumalarını istedi. Herkesin dinç, sağlam olmasını istiyordu. O da çıkarmanın çok zorlu olacağını düşünmekteydi. Ama hepsi Kıbrıs'a gidileceğini öğrenmenin keyfi içindeydi. Hiçbirinin uyumaya niyeti yoktu. Fısır fısır konuşuyor, şakalaşıyor, gülüyor, hafiften marşlar, türküler söylüyorlardı. Kurduğu, yetiştirdiği alayını yıllardır hiç bu kadar neşeli, hayat dolu görmemişti. Bütün yüreği ile dua etti. Aziz Allah'ım, ne olur yardımcımız ol, bizi utandırma. Dipnot 356. Yarbay Neşet İkiz'in anıları, Bir Ada, Bir Dava, Bir Savaş adlı kitabında yer alıyor. Üsteğmen Orhan Ölmez'in anıları, M. Remzi Gökhan, adı geçen eser, sayfa 284 ve devamı. Bu saatte Rumların terminal bölümüne kimseyi almadığı Lefkoşa Havaalanı'na arka arkaya Yunan nakliye uçakları iniyordu. Uçaklar komando subay ve erleri ile silah ve mühimmat yüklüydü. Alana 12'den fazla büyük uçak indi. Komandolar bekleyen otobüslere binerek Lefkoşa'ya hareket ettiler. Askerler silahları ve mühimmat sandıklarını kapalı kamyonlara taşımaya başladılar. Rumlar ve Kıbrıs'taki Yunan subay ve erleri, Türkiye Kıbrıs'a çıkarma yapmaya yeltenirse, Yunanistan'ın Türkiye'ye anında savaş açacağına, Türk çıkarma gemilerini Rodos'tan kaldıracağı uçaklarla ya da denizaltı filosu ile batıracağına kesinlikle güveniyorlardı. Türkiye çok pişman olacaktı. Kendileri de Kıbrıslı Türkleri temizleyeceklerdi. Hazırlanan plana göre, Lefkoşa'daki Türk kesimini ele geçirmek ve buradaki Türkleri temizlemek için 3 saat yeterli görülmüştü. Gizli olarak binlerce barış gücü üniforması diktirilmişti. Türk kesimine barış gücü üniformaları ile dalacak, işi bitireceklerdi. Dipnot 357. Rauf Denktaş, Hatıralar, 9. Cilt, sayfa 383. Emekli Tuğgeneral Turan Erdem, Kıbrıs Barış Harekatı'nda 3. Paraşüt Taburu, sayfa 6. Bu plan, Rumlardan ele geçirilen belgelerden öğrenilmiştir. Kıyım tarihi olarak 22 Temmuz'u seçmişlerdir. Bakanlar Kurulu toplantısı başladığında vakit gece yarısını epey geçmişti. Hepsi yorgundu. Bazı bakanların gözlerinden uyku akıyordu. Başbakan, İngiltere görüşmelerini, Sisko olayını anlattı. İngiltere katılmadığı için Türkiye'nin müdahale hakkını tek başına kullanması gerekiyordu. Ordu hazırdı. Çıkarma konvoyu birkaç saat sonra, saat 8.30'da hareket edecekti. Müdahale daha önce ilke olarak kabul edilmişti. Ama kimileri bu sorunun görüşmelerle çözüleceğini ümit etmişlerdi. Bu ümit suya düşmüştü. Türkiye savaşa yürüyordu. Uykulu olanlar da iyice ayıldılar. Bakanlar Kurulu Sekreterliği çıkarma ve savaş olasılığıyla ilgili kararnameleri hazırlamış, Her birini bir dosya içine koymuştu. Uzun süren görüşmeler bitince kararnameler imzaya açıldı. İlk önce 20 Temmuz sabah 7'den başlayarak Ankara, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Adana, İçel ve Hatay illerinde sıkı yönetim ilan edilmesi ile ilgili kararname imza edildi. Sonra ötekileri imzalamaya devam edildi. Başbakanın ve 22 bakanın kararnameleri imzalamaları vakit alıyordu. Saat 9'u geçmişti. Önceden verilen genel emir gereği 4 muhrip 8.30'da hareket edip limandan çıkmıştı. Ankara'dan hareket emri gelmeyince öfkeyle yine liman ağzına döndüler. Bazıları işte yine çıkarma kalacak demeye başladı. Bakanların imzaladıkları son kararname müdahale ve savaş hakkındaydı. Şöyle ki, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kıbrıs'a karşı fiili müdahalede bulunulması ile Yunanistan'ın bir tecavüzü halinde bu devlete karşı da harekata geçirmesi konusunda, emir verme konusunda Başbakan'ın yetkili kılınması, Bakanlar Kurulu'nca 19 Temmuz 1974 günü kararlaştırılmıştır. Dipnot 358. Refet Erim, Bir Kıbrıs Güncesi. Cumhuriyet Gazetesi, 21 Temmuz 1999, 22 Temmuz 1999. Bu toplantıda 8 kararname imzalanmış, müdahale ile ilgili kararname dışındaki kararnameler aynı günkü yani 19 Temmuz 1974 tarihli resmi gazetede yayımlanmıştır. Müdahale kararı ile ilgili kararname 19 Temmuz 1974 gün ve 7'ye 8613 sayılı yani gizli kararnamedir. Saat 10'u geçiyordu. Konvoy geç kalmış, plan iyice aksamıştı. Bir albay, Genelkurmay Başkanlığından ivedi bir yazı getirdi. Başbakanlık makamına. 1. Harekat için bütün hazırlıklar tamamdır. 2. Adaya müdahale için hazırlanan planın uygulanabilmesi için saat 11'e kadar hükümetin direktifi gerekmektedir. Semih Sancar, Orgeneral, Genelkurmay Başkanı. Saat 11 son sınırdı. Yoksa plan çökecekti. Müdahale kararnamesinin imzalanması biter bitmez, Başbakan Ecevit, Genelkurmay'dan gelen yazının altına onayını verdi. Uygundur. Bülent Ecevit, Başbakan, 19 Temmuz 1974, saat 10.36. Albay, onayı alır almaz ses hızını aşarak Genelkurmay'a uçtu. Biraz sonra konvoy yola çıkacaktı. Dipnot 360. Helikopter birliğine komutan olarak Albay Ahmet Sağ atandı. Ecevit bilgi sunmak için köşke gitti. Bu dakikalarda kara kuvvetlerine bağlı UH-1 Taksim B modeli helikopterler grup grup Ovacık Yarımadası'ndaki büyük düzlüğe inmeye başlamışlardı. Birinciler 10, ikinciler 12 kişi alıyordu. Helikopter ve askerlerin toplanacağı büyük ordugahın sınırlarına nöbetçiler dikilmişti. Sınırdan içeri sivil sokulmuyor, denizden kimsenin girmesine izin verilmiyordu. Burada komutanlar, pilotlar ve yardımcıları için çadırlar, bir sağlık istasyonu ve büyük bir mutfak hazırlanmış, güçlü bir telsiz merkezi ile helikopterler için geçici bir tamirhane kurulmuştu. Sıra sıra yakıt tankerleri ve birkaç can kurtaran bekliyordu. Burada 72 helikopter toplanacaktı. Bu sayıyı Türkiye ancak 10 yılda tamamlayabilmişti. Biraz sonra Kayseri Erkilet Havaalanı'na da 19 tane C-47 Dakota, 6 tane C-130 Herkül ve 11 tane C-160 Transal Nakliye Uçağı inecekti. Dipnot 362. Erkilet Havaalanı, 1952'de kapatılan uçak fabrikasından kalma bir alandır. Yenilenmiştir. 36 büyük uçağın ard arda şehrin üzerinden camları zangır zangır titreten bir gürültü ile geçip de alana indiğini hiç görmemiş olan Kayserililer heyecanlandılar. Bir olağanüstülük olmalıydı. Bu sayıda büyük uçağı hiç topluca görmemişlerdi. Türkiye de yeni görüyordu. Bu kadar uçağı bir araya getirebilmek için yıllarca çabalamıştı. Nakliye uçakları bir seferde iki taburu, yani 1500 kişiyi taşıyabilecek kapasitedeydi. Hava indirme yani paraşüt komando Tugayı komutanı Tuygeneral Sabri Evren, öğleden sonra subayları Tugay'ın sinema salonunda topladı. Birlik eskiden Tugay'da çalışmış subaylar ve astsubaylar ile takviye edilmişti. Onlar da bulundular. Aralarında daha önce Kıbrıs'ta görev yapanlar vardı. Komutan, "Yarın öğle yemeğini Kıbrıs'ta yiyeceğiz," dedi. Büyük heyecana ve sevince neden oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin engelleyeceğini düşünenler bile bu heyecana kapılıp coştular. Hava indirme komando Tugayı Kıbrıs için kurulmuş ve geliştirilmişti. Sonra 4 tabur komutanı ile bir toplantı yapıldı. Taburların nereye atlayacakları ve görevleri bildirildi. Dipnot 363. 2. tabur komando binbaşı Ömer Kocabıyık. 3. tabur komando binbaşı Turan Erdem. 4. tabur komando binbaşı Kenan Soytekin. C. Evcil, eleştirdiği 1. tabur komutanının adını incelik göstererek vermemiş. Öğleden sonra 1. ve 2. taburlar ile obüs bataryası mürettebatı Zincidere'den heyecanı dinmeyen Kayserililerin alkışları ve duaları arasında Erkilet Havaalanı'na indiler. Ertesi sabah ilk bu taburlar hareket edeceklerdi. Ankara'dan izin gelmişti. Gemiler limandan ayrılmaya hazırlanıyorlardı. Düdükler ötüyor, kampanalar çalıyor, keskin komutlar duyuluyor, halatlar pora ediliyordu. Mersin valisi ile Diyanet İşleri Başkanı Doktor Lütfi Doğan çıka geldiler. Ertuğrul'a çıkmak istiyorlardı. Geç kalındığı için amiral zorlukla razı oldu. İki misafir gemiye alındı. Vali kısa konuştu. Diyanet İşleri Başkanı Doktor Lütfi Doğan, hem alt hem üst güvertede herkese heyecan veren, cesaretlerini kanatlandıran iki güzel konuşma yaptı. Dürüstçe çalışarak yardımını hak ettinizse, büyük Allah sizlere yardım edecektir, dedi. Misafirlerin gemiden ayrıldığı bildirilince, tüm amiral Nejat Tümer, konvoya hareket emrini verdi. Öne Trastepe, Kocatepe, Adatepe ve Fevzi Çakmak muhripleri geçti. Arkalarında sağda ve solda Çeşme ve Pek adlı iki askeri geminin eşliğinde Köyceğiz, Gümüşpala ve Sadık Altıncan şilepleri yer aldı. Şileplerin arkasına çıkarma birlik ve gemilerinin sancak gemisi Ertuğrul yanaşacaktı. Ertuğrul'u izlemek üzere beşerli sıralar halinde 33 çıkarma gemisi harekete geçti. Dipnot 365. İbrahim Artuç, Kıbrıs'ta Savaş ve Barış. Sayfa 190. Çıkarma gemilerinin sayısı hakkında kaynaklarda farklı bilgiler var. 12. Büyük ve Orta Çıkarma Gemisi, LCT ve LCU'lar, tank, zırhlı araba, top, kamyon, jip, yakıt tankeri ve mühimmat ile doluydu. 21 çıkarma gemisi boştu. Boşlar büyük, orta ve küçük tipte çeşitli gemilerden oluşuyordu. Kıbrıs'a yaklaşınca konvoy duracak, askerler boş çıkarma gemilerine geçeceklerdi. Konvoy bu düzen içinde yola çıktı. Konvoyu havadan da uçaklar koruyacaktı. Muhriplerde ve iki savaş gemisinde herkes savaş düzenine geçti. Asker dolu gemilerden marşlar yükseliyordu. Mersinliler kıyıya yığılmışlardı. El sallıyor, ağlıyor, dua ediyor, bağırıyor, zıplıyor, kucaklaşıyorlardı. Limandan çıkış saat 13'ü bulacaktı. 4,5 saat gecikmişlerdi. Konvoy ilk kez bir deniz aşırı kara, deniz ve hava ortak harekatını gerçekleştirmek için yola çıkmıştı. 43 parça gemiden oluşan konvoy, radara erken yakalanmamak için önce batıya doğru yol alacak, Anamur hizasında güneye dönecekti. Konvoya öğleden sonra SAS ve SAT timlerini taşıyan J-18 ve J-20 jandarma botları da katılacaktı. Orgeneral Suat Aktulga'ya Hatay, Adana ve İçel illeri sıkı yönetim komutanlığına da atandığı bildirilmişti. Kurmay başkanının hazırladığı emirleri imzaladı. Mersin limanı bir süre için sivil gemilere kapatıldı. Mersin'de bulunan Türk ve yabancı ticaret gemilerinin telsizlerine el konuldu. Mersin-Anamur arası yabancılara yasaklandı. Postaneler ikinci bir emre kadar telgraf almayacaktı. Özel telefonların şehir dışı telefon bağlantıları kesildi. Bugünle ilgili hiçbir haber vermemeleri için gazeteciler uyarıldı. Ordu komutanı Orgeneral Suat Aktulga ile 6. Kolordu komutanı Korgeneral Nurettin Ersin ve savaş karargahı Mersin'den Ovacık'a hareket ettiler. Birlikleri göreceklerdi. Aktulga 1. taburu Kıbrıs'a uğurlayacak, Ersin bütün birliklerin komutanı olarak 2. taburla Kıbrıs'a uçacaktı. Kıbrıs'ta pek çok Türk, Türkiye'nin bu sefer çıkarma yapacağına, Rum zulmünden sonsuza kadar kurtulacaklarına, artık korkusuz, insanca yaşayacaklarına inanıyordu. Buna inanmaya su kadar ihtiyaçları vardı. Çok çekmişlerdi. Rum yönetimi, Türk diplomatlarını çıkardıkları zorluklarla, kaba davranışlarıyla çok üzmüşlerdi. Onlar da Rumların hallerini görmek için ordunun gelmesini çok istiyorlardı. Bu durum Amerika Birleşik Devletleri Lefkoşa Büyükelçiliği Türk İşleri Görevlisi Arthur Gies'in meyhanede söylediklerini hatırlayanlara hüzün vermekteydi. Türkiye belki gelmek için yola çıkabilirdi ama Amerika Birleşik Devletleri'nin geri çevireceği anlaşılıyordu. Gies kesin konuşmuş, Türkiye Kıbrıs'a hiç gelmeyecek demişti. Türkiye yine yarı yoldan geri dönerse Rumlar çok şımaracaklardı. O zaman kim bilir neler yaparlardı. O zaman kim bilir neler yaparlardı. Kanlı Noel'i, Kumsal'ı, Küçük Kaymaklı'yı, Erenköy'ü, Arpalık şehitlerini, Limasol olaylarını, Geçit Kale'yi unutmamışlardı. Dehşetle titrediler. 45. ayrımın sonu. Sayfa 321. Devamı 46. ayrımda.